Kilimanjaro'nun Karları, Ernest Hemingway, 2. kaset, 2. yüz. Güneş altında beyaz toz dumanın kapladığı yolda bir aşağı bir yukarı atlaması görülecek şeydi. Bizim pederin atlarken serine doyum olmuyordu. Hem hızlı hızlı hem yavaş fakat biçimli atlardı. Beyaz öküzlerin çektiği arabalar yanında şehre giden yayaların durup bize bakmaları hiç de şaşılacak şey değildi. Muhakkak ki adamcağıza kaçık nazarıyla bakıyorlardı. O da hayretten ağızları açık kalıncaya kadar ipi hızla çevirir çevirirdi. Nihayet adamlar öküzlerini öğendirileriyle dürtükleyip tekrar yollarına revan olurlardı. Güneş altında çalışmasını seyrederken onu ne kadar çok sevdiğimi hissederdim. Hem öylesine uğraşırdı ki en sonunda terler yüzünden su gibi akıncaya kadar hızlı hızlı döndürdüğü ipi ağaca asıp benim yanıma gelir oturur, boynunda sarılı süeteri ve havlusu ile ağaca yaslanırdı. Bunlar vallahi cehennem azabı Joe der, arkaya dayanır, gözlerini kapayıp derin derin nefes alırdı. Gençliğe benzemiyor. Sonra kalkar ve daha adam akıllı rahatlamadan ahırlara doğru gene yola düzülürdük. İşte kilo almamanın çaresi buydu. En büyük üzüntüsünü de bu mesele teşkil ediyordu. Hemen hemen her jokey istediği kadar ata binerek kilo verebilirdi. Bir jokey her binişte bir kilo kaybeder. Fakat bizim peder bir tuhaftı ve bütün o sporları yapmadan bir türlü kilo veremiyordu. San Siro'da bir gün Buzoni hesabına ata binen ufak tefek Regolini'nin tartıldıktan sonra çayırdan gelip kamçısıyla çizmelerine vura vura bara soğuk bir şey içmeye gidişini, bizim pederin de eğri koltuğunun altında yüzü kıpkırmızı, küçük gelen elbiseleriyle tartı yerinden çıkışını ve barda sakin sakin bir çocuk saflığıyla duran Regoli'yi seyredişini hatırlıyorum da, Regoli ile aralarında bir şey geçti zannıyla, ''Ne oldu baba?'' diye sormuştum da, tekrar Regoli'ye bakmış ve ''Hay Allah kahretsin'' diyerek giyme odasına doğru gitmişti. Belki de Milano'da kalıp Milano-Torino yollarında koşmamız daha hayırlı olacaktı. Çünkü dünyada iki kolay yol varsa o da bu ikisidir. Bir seferinde herkesin yaman bir manyalı yarış demekte tereddüt etmediği bir koşudan sonra bizim peder kazananlara mahsus bölümde attan inerken çocuk oyuncağı bunlar Joe demişti. Bir defa sormuştum da bu yol adeta kendi kendine koşuyor. Zaten manyaları tehlikeli yapan gittiğin sürattir Joe. Burada sürat yok. Pek fena manyalar da yok. Ama unutma, her zaman tehlikeyi yaratan sürattir, manyalar değil diye izah etmişti. San Siro'nun gördüğüm yollar içinde en fevkaladesi olmasına rağmen, peder beye göre bu, hemen hemen haftanın her günü Mirafiore ile San Siro arasında atla mekik dokumak, gece aşırı da tren yolculuğuyla bir işkenceydi. Hani atlar için ben de deli oluyordum ya, yarışlarda sahaya çıkıp koşmalarında ve nihayet kazanmalarında insanın içini saran bir şey var. Üstlerinde jokeylerin dizginleri sıkı sıkı tutuşlarının, sonra arada bir biraz hızlanmaları için azıcık gevşetmelerinin tadına doyum olmaz. Hele manyanın önüne geldiler mi artık heyecandan nefesim dururdu. Bilhassa büyük yeşil çayırı, uzakta gözüken dağlarıyla San Siro'da hareket işaretini veren kocaman kamçılı şişman jokeyle sıraya girmeye hazırlanan diğer jokeyler, sonra zil çalar çalmaz hepsinin yığın halinde ileriye atılmaları ve yavaş yavaş dağılmaya başlamaları görülecek şeylerdi. Bir sürü atın ok gibi ileri fırlayışını tahmin edersiniz değil mi? Eğer dürbün elde tribündeyseniz bütün göreceğiniz hepsinin birden ileriye atılmasıdır. Zil sanki asırlardır çalıyormuş gibi gelir. Sonra bir bakarsınız ki dönüp gelmişler bile. Bana göre bu manzaranın eşi emsali bulunamazdı. Fakat bizim peder bir gün giyinme odasında sokak elbiselerini değiştirirken şöyle demişti. Bunların hiçbirisine at denmez Joe. Paris'te böylelerinin topunu birden derileriyle tırnakları için öldürürler. İşte bunu son 100 metrede onu şişeden mantar çıkarır gibi ileri fırlatan Lantorna ile Premio Commercia yarışını kazandığı gün söylemişti. Tası tarağı toplayıp İtalya'dan ayrılmamız Premio Commercia'dan hemen sonraydı. Bizim peder Holbrook ve mendiliyle yüzünü silip duran şişko bir jokey galeryanın bir masasında münakaşa ediyorlardı. Fransızca konuşuyorlar ve nedense ikisi de bizim pedere çıkışıyorlardı. Nihayet babam hiç laf etmeden öylece oturup Holbrook'a baktı. Onlarsa ilk önce biri, sonra öbürü ve Şişko hep Holbrook'un lafına karışarak hala babama hücum ediyorlardı. Babam Holbrook'tan gözlerini ayırmadan bana iki soldi uzatarak "Gidip bir sportsman alıver Joe," dedi. Ben de galeriyadan çıktım. Skala'ya kadar yürüdüm. Gazeteyi alıp döndüğümde sandalyesinde arkaya yaslanmış, dalgın dalgın kahvesine bakıp kaşığıyla oynayan babamı rahatsız etmemek için biraz geride durdum. Holbrook'la Şişko Jokey ayaktaydılar. Şişko Jokey mendiliyle yüzünü silmeye devam ediyordu. Biraz daha ilerledim. Babam sanki o ikisi orada değilmiş gibi "Dondurma ister misin Joe?" dedi. Holbrook babamı süzüp yavaş yavaş fakat ne söylediğini bilerek "Alçak!" dedi. İkisi de masalar arasında dolaşarak dışarı çıktılar. Babam orada oturup kalmış, bana adeta gülerek bakıyordu. Fakat yüzü bembeyaz, hasta gibiydi. Bense korkuyordum. İçim bir tuhaf oluyordu. Bir şeyler döndüğünü seziyor ve birisinin babama alçak deyip de ağzının payını almamasına şaşıyordum. Peder sportsmanı açıp bir müddet manyalı koşullara göz gezdirdikten sonra "Bu dünyada birçok şeyleri sineye çekmek lazım Joe," dedi. 3 gün içinde bavula veya çantaya sığmayacak her şeyimizi Turner ahırları önünde haraç mezat satıp Torino treniyle Milano'dan Paris'e doğru yola çıktık. Sabah karanlığında babamın Gare de Lyon olduğunu söylediği Paris'in pis, uzun bir istasyonuna vardık. Milano'dan sonra adam akıllı büyük şehirdi Paris. Milano'da halk, bütün tramvaylar bir yere gider, hiç karışıklık olmaz gibi gelirdi insana ama Paris'te öyle değildi. Her şey hiç düzelme ümidi olmadan hep karma karışıktı. Fakat zamanla sevmeye başladım, hiç olmazsa bir kısmını. Ne de olsa dünyanın en hatırı sayılır koşu yolları oradaydı. Bütün koşular insana öyle bir emniyet veriyordu ki, güvenilir tek varlıkta her gün koşu neredeyse ne olursa olsun oraya giden otobüslerdi sanki. Paris'i hiçbir zaman adam akıllı öğrenemedim. Çünkü bizim pederle ancak haftada 1-2 defa Maison'dan Paris'e iner, şehrin galiba en kalabalık yerlerinden olan Opera Meydanı'nda Café de la Prede otururduk. Ama Paris gibi hatırı sayılır bir şehrin bir galeriyası olmaması tuhaf değil miydi? Biz de Şantili'deki gruptan başka herkesin oturduğu Maison Lafayette'te Mrs. Meyers'in işlettiği pansiyona gittik. Maison'da hayatımda rastladığım yaşanılacak yerler arasında en elverişlisiydi. Kasaba pek o kadar değildi ama bir gölü ve uzun gün 2-3 çocuk aylak aylak dolaştığımız bir ormanı vardı. Babamın bana yaptığı sapanla bir sürü şeyler vurmuştuk. İçlerinde en kayda değeri ise bir saksağındı. Bir gün Dick Atkinson sapanla bir tavşan vurmuştu. Tavşanı ağacın altına koyup biz de etrafında yan gelmiştik. Dick sigarasını çıkarmaya hazırlanıyordu ki tam o sırada tavşanın sıçramasıyla çalılıklara doğru seyirtmesi bir oldu. Ne kadar kovaladıysak yakalayamadık. Ya Rabbi, Maison'da ne eğlenirdik. Mrs. Meyers öğle yemeğimi yanıma verirdi. Bütün gün evin semtine bile uğramazdım artık. Fransızcayı da çabucak öğrendim. Kolaylığına diyecek yoktu. Maison'a gider gitmez bizim peder lisans işi için Milano'ya yazdı. Gelinceye kadar da bir türlü rahat edemedi. Uzun gün harpten evvel Paris'te koşulara iştirak ettiği ve Maison'da oturduğu zamanlardan tanıdığı kimselerle Café de Paris'de sohbet ederdi. Hem oturmaya da bol bol vakit vardı. Çünkü jokeylerin yarış atı ahırlarındaki işleri sabah 9'da biterdi. İlk grubu sabah saat 5.30'da koşuya çıkarırlardı. İkinciyi de 8'de. Yani bu erken kalkmak demektir. Ama erken de yatılır. Hele jokey başkası hesabına çalışıyorsa ata her canının istediği zamanda binemez. Ne olsa eğer çocuksa sahibinin gözü hep üstündedir. Değilse kendi kendini kontrol eder. Sizin anlayacağınız bir jokeyin işi bitti mi hep beraber Café de Paris'de vermut veya seltz gibi bir içki önlerinde 2-3 saat otururlar, konuşurlar, hikaye anlatırlar, bahse girerler. Yani Milano'daki galeriya veya herhangi bir kulüp gibidir burası. Yalnız pek galeriyaya da benzemez, zira orada akın akın geçenler vardır, buradaysa kalabalık masaların etrafında toplanmıştır. Neyse, bizim pederin ruhsatını 2-3 defa yazdıktan sonra hiç laf etmeden gönderdiler. Şurada burada oyalanmasına rağmen hiçbir kontrat da yapmadı. Herkesin hürmetini, sevgisini kazanmıştı. Kahveye gittiğim her sabah onu biriyle içer bulurdum. Çünkü bizim peder ta 1914'te St. Louis'deki dünya fuarında kazandıkları $1 bile yanlarında taşıyan öbür jokeylere göre hayli cömert sayılırdı. George Burns'e takılmak istediği zaman hep böyle derdi. Ama sanki hiç kimse pederle kontrat yapmaya yanaşmıyordu denebilir. Her gün koşular neredeyse mezonda, oraya otomobille giderdik. İşte benim için en eğlenceli şey de buydu. Yazın sonunun ve Deville'de atların geldiğini görünce keyfime diyecek yoktu. Gerçi bu benim ormanda sürtmeme mani oluyordu. Zira Enghien, Trembley veya St. Croix'da gidip antrenmanları terbiyecilerin tribününden seyrederdik. Arkadaşlarla böyle gide gele yarışlar hakkında öğrenmediğim şey kalmadı. En hoş tarafı da bu eğlencenin her gün tekrarlanışıydı. St. Croix'da bir yarış aklımdan çıkmıyor. 200 bin franklık 7 kişinin iştirak ettiği favorisi Warclaw ile hatırı sayılır bir yarıştı. Pederle çayıra atları şöyle bir yakından seyretmeye gitmiştik. Böyle atlar görmemişsinizdir hiç. Bu Warclaw dedikleri yarış için yaratılmış diyebileceğiniz kocaman sarı bir attı. Ömrümde böylesine rastlamadım. Çayırda başı önünde gezdiriliyordu. Öyle güzeldi ki yanından geçerken içim gitti. Böyle fevkalade, yağsız, tam yarış atı yapısında at az bulunur doğrusu. Çayırın etrafında her adımını tartarak ağır ağır, kendinden emin ve kolaylıkla yürüyerek dolaştı. Biraz morfin şırınga edilmiş, vahşi gözlerini açıp etrafa bakınan, titrek, ikinci derecede yarış atlarını andırmıyordu bile. O kadar kalabalık vardı ki ikinci geçişinde bacaklarından ve bir miktar sarı renkten başka bir şey göremedim. Babamın jokeylerin ağaçlar arasındaki giyinme odasına gitmek niyetiyle kalabalıktan sıyrılması üzerine ben de onu takip ettim. Orada da iğne atsan yere düşmezdi. Fakat kapıdaki melon şapkalı adamın bizim pedere işaret etmesiyle dışarıdakilerin seyrettikleri, içerideki jokeylerin ise kiminin gömleğini giydiği, kiminin çizmelerini çektiği sıcak, ter ve ilaç kokan odaya biz de daldık. Bizim peder gidip pantolonlarını giyen George Gardner'ın yanına oturdu. Heyecanlanmasına sebep yoktu. Çünkü George bilebileceği gibi yanılabilirdi de. Sakin bir sesle "Netice ne olacak dersin George?" diye sordu. George bir yandan dizliklerini iliklerken ona doğru eğilip alçak sesle "Kazanamayacak" dedi. Etraftan duyulmasını önlemek için iyice ona doğru yaslanan bizim peder sordu. "Peki hangisi kazanacak?" "Foxless" dedi George. "Kazanacak olursa bana bir iki bilet ayır." Bizim peder sakin sakin George'a bir şeyler söyledi. George'un yarı şaka yarı ciddi, "hiç oynama daha iyi" demesi üzerine biz de içeriği seyre dalmış kalabalığı yararak 100 franklık müşterek bahis kişilerine doğru yürüdük. George, Warclaw'un jokeyi olduğuna göre ortalıkta bir şeyler döndüğünü sezmek hiç de zor değildi. Yolda giderken başlangıç fiyatlarını yazan sarı bir tarife aldık. Warclaw 10'a 5, Jeffisot 1'e 3 ile ondan sonra geliyordu. Listede 5. gelen Foxless'ta 1'e 8 veriyordu. Bizim feder Foxless için 5000 ganyan ve 1000 plase yatırdıktan sonra da yarışı seyretmek üzere büyük tribünün arkasındaki merdivenlere doğru yürüdük. Kalabalıkta adam akıllı sıkışmıştık. İlk önce uzun ceketli, yüksek gri şapkalı, elinde katlanmış kamçısıyla bir adam çıktı ve onu jokeyleri üstlerinde seyislerin dizginlerinden tuttuğu atlar takip etti. O koca sarı at, Warclaw, en önde çıktı. Bacaklarının uzunluğuna, yapısına, yürüyüşüne dikkat etmeden ilk bakışta pek büyük görünmüyordu. Aman ya Rabbi, böyle at hiç görmemiştim. Atla üstünde George Gardner, bir sirk müdürüymüş gibi gururla yürüyen yüksek gri şapkalı adamın arkasından ağır ağır ilerliyorlardı. Güneş altında aheste aheste ve sapsarı yürüyen Warclaw'un arkasından Tommy Archibald'in bindiği güzel başlı siyah bir at ve ondan sonra da yavaş yavaş adımlarla tribünün ve tartı yerinin önünden 5 at daha geçti. Bizim peder siyah atın Foxless olduğunu söyleyince şöyle alıcı gözüyle bir baktım. Pek fena değildi ama Warclaw'un tırnağına bile benzemiyordu. Geçerken herkes Warclaw'u alkışladı, bağırdı ama ata da diyecek yoktu hani. Hepsi birden öbür tarafa gittiler. Çimenleri geçip gene baş tarafa döndüler. Dört nala giderken de tribünlerden iyice görsünler diye sirk müdürü seyislere atları bir bir arkasından serbest bıraktırdı. Yarışın başlayacağı yere daha varmışlardı ki gong işitildi. Oyuncak atlar gibi topu birden ileri atıldılar. Ben yarışı dürbünle takip ediyordum. Warclaw oldukça geride, doğru bir at ise önde koşuyordu. Aşağı doğru gittiler, döndüler. Dört nala önümüzden geçerlerken Warclaw gene arkadaydı. En önde düzgün adımlarla Foxless koşuyordu. Aman yarabbi, yanımızdan geçişlerini, uzaklaştıkça küçülüşlerini, köşelerde bir yan haline gelişlerini, sonra tekrar alınışlarını seyretmek ne kadar heyecan vericiydi. İşte o zaman küfretmek, ağzınız çıktığı kadar bağırmak, hay Allah kahretsin demek isterdiniz. Nihayet sonuncu turu da bitirip, Foxless adam akıllı ileride olduğu halde koşu yolunun düz kısmına geldiler. Herkes bir tuhaf olmuş, Warclaw diye söyleniyordu. Onlarsa yolda dört nala koşuyorlardı. Tam o sırada dürbünün içine arkadaki yığından at başlı bir sarı ok fırladı. Etraftan çılgınca Warclaw sadaları yükseliyordu. Warclaw hayatımda gördüğüm her şeyden daha hızlı ilerliyor, Foxless'a yaklaşıyordu. Fakat Foxless da üstünde habire kırbaç çaklatan jokey ile bir yağız at ne kadar koşabilirse o hızla koşuyordu. Tam o sırada omuz omuza geldiler. Fakat Warclaw başı ileride o büyük sıçrayışlarıyla iki misli hızlı gidiyordu. Tam omuz omuzayken kazanma çizgisini geçtiler. Tabloda numaralar okunduğu zaman birinci iki numaraydı. Yani yarışı Foxless kazanmıştı. Bir tuhaf olmuştum. İçim titriyordu. Birazdan hepimiz Foxless'ın ne kazandığını öğrenmek üzere aşağı inmek için merdivenlere yığılmıştık. Vallahi yarışı seyrederken babamın Foxless'a ne kadar para koyduğunu unutmuştum bile. Öylesine Warclaw'un kazanmasını istiyordum ki, fakat şimdi hepsi bittikten sonra kazanan tarafta olduğumuzu bilmek büyük bir sevinçti. Güzel yarıştı değil mi baba? Dedim. Melon şapkası ensesinde bana tuhaf tuhaf baktı. George Gardner iyi jokeydir dedi. Warclaw'un kazanmasına ancak böyle büyük bir jokey mani olabilirdi. Tabii işin içinde bir orostopollük olduğunu hep biliyordum. Fakat babamın böyle açık konuşması bir anda bütün heyecanımı söndürdü ve bir daha da numaralar tahtaya yazılıp Foxless'ın ona 67.50 getireceğini öğrendiğimiz zaman bile heyecanlanmadım. Etrafta herkes zavallı Warclaw, zavallı Warclaw diye bir şeyler söylüyordu. Keşke jokey olsaydım da o alçağın yerine ata ben binmiş olsaydım diye düşünüyordum. George Gardner hakkında böyle düşünmem de şaşılacak şeydi çünkü kendisini severdim. Hem ne de olsa bize kazandırmıştı ama bence gene de alçaktı. O yarıştan sonra bizim pederin epey parası oldu ve Paris'e daha sık gelmeye başladı. Yarış Tremblay'de olursa mezona dönüşte bizi Paris'te bırakmalarını söylerdi. İkimiz Café de la Paix'de oturur, geleni geçeni seyrederdik. Orada oturmak hayli eğlenceliydi. Gidip gelen akın akın insanlar, şunu bunu satmak isteyen sürüyle çocuklar hiç eksik olmazdı. Bizim pederle orada etrafı seyretmenin keyfine doyamazdım. İşte en eğlendiğimiz zamanlardı bunlar. Çocuklar gelip bir düğmeye basınca sıçrayan tavşanlar satmak isterler. Babam da onlarla şakalaşırdı. Bir İngiliz gibi Fransızca konuşurdu. Jokeyler hep bilindiğinden bütün o çocuklar da kendisini tanırlardı. Hem biz de hep aynı masada otururduk da bizi orada görmeye alışmışlardı artık. Evlenecek kızlar listesi satan çocuklar, bastırınca içinden horoz çıkan lastik yumurtalar satan kızlar hepsi bulunurdu. Hele üstünde Paris manzaraları kartlar satan yaşlıca biri vardı. Hiç kimse bir tane bile almazdı. Adamcağız dönüp paketin altından açık saçık resimli kartlar göstermeye başlayınca ne var ne yok kapış kapış giderdi. Hay Allah, oradan geçen acayip insanları hatırlıyorum da, tam yemek saati onlara yemek yedirecek birini arayan kızlar, gelip bizim pederle konuşup şakalaşırlardı. Sonra benim başımı okşayıp giderlerdi. Bir defa yanımızdaki masada kızıyla oturup dondurma yiyen bir Amerikalı kadın vardı. Hep kıza bakıyordum, çok güzeldi. Gülümseyince o da bana gülümsemişti ama hepsi o kadarla kaldı. Her gün annesiyle onu aradım. Konuşma çareleri buldum. Acaba tanıştıktan sonra annesi onu otil veya Tremblay'e götürmeme müsaade eder mi diye düşündüm ama bir daha da hiç göremedim. Neyse, konuşmanın da bir faydası olmayacaktı ya, şimdi hatırladığıma göre lafa şöyle başlayacaktım. Affedersiniz, bugün Einheim'da yarışı hangi atın kazanacağını öğrenmek ister misiniz? Belki de samimiyetimden şüphe ederek beni simsar sanacaktı. Café de la Pie'de otururduk, pederle karşılıklı. Garsonla aramız çok iyiydi çünkü babam viski içerdi. Fiyatı 5 franktı ki kadehler sayılınca adam akıllı bahşiş demekti. Bizim peder şimdi her zamankinden çok içiyordu ama artık ata da binmiyordu. Viskinin güya şişmanlamasına mani olduğunu söylüyordu. Fakat ben gene de kilo aldığını fark ediyordum. Mezondaki eski grubundan ayrılmıştı. Benimle bulvarda oturmaktan pek hoşlanıyor gibiydi. Her gün de yarışlarda para kaybediyordu. Eğer o gün kazanmadıysa son yarıştan sonra masamıza gidinceye kadar düşünceli bir hal alır. Fakat birinci viskiyi içince gene eski neşesini bulmakta gecikmezdi. Paris Sport gazetesini okur, üstünden bana bakıp öbür masadaki kızdan bahsettiğim günü hatırlayarak "Seninki nerede Joe?" diye alay ederdi. Kıpkırmızı olurdum ama onun için alaya alınmak hoşuma da giderdi. Memnun olurdum. "Gözünü aç Joe," derdi. "Bir gün gelir elbet." Bazı şeyler hakkında sualler sorar, ben fikrimi söyleyince gülerdi. Sonra kendisi anlatmaya başlardı. Annem ölmeden evvel Mısır'da, St. Maurice'de buz üstünde ata bindiğinden, harp esnasında Fransa'nın güneyinde at yetiştirmeye devam etmek için nasıl parasız, bahissiz, seyircisiz yarışlar yapıldığını anlatırdı. Hem de jokeylerin atların canını çıkartarak koştuğu ciddi yarışlar. "Ya Rabbi, hele 2-3 tane yuvarladıktan sonra babamın konuşmasını saatlerce bıkmadan dinleyebilirdim." Çocukken Kentucky'de tilki avına çıkmasını, Birleşik Devletler'de her şeyin yolunda gittiği zamanlardaki hayatı anlatırdı. Ve şöyle derdi, "Joe, kendimize gelelim, sen oraya mektebe gideceksin." "Madem her şey mahvolmuş, niçin mektep için oraya gideyim?" diye sorardım. "O başka," der, garsonu çağırır, kadeh yığınının parasını verirdi. Sen Nazar Garı'na gitmek için bir taksiye atlar ve mezona giden trene binerdik. Bir gün Otil'de satış yapan bir manyalı yarıştan sonra bizim peder 30 bin franka kazanan atı aldı. Biraz arttırmaya mecbur kaldı ama nihayet razı oldu. Bir hafta içerisinde ruhsatı, her şeysi tamamdı. Babam mal sahibi oldu diye artık ne kadar gurur duyuyordum bilseniz. Ahırda yer için Charles Drake'le anlaştı. Tabii koşmalar, terlemeler gene başladı. Seyis olarak yalnız ikimiz vardık. Atımızın adı Gilford'tu. İrlandalıydı. Güzel, iyi atlıyordu. Terbiye etmesini, biniş talimlerini bizim peder üstüne almıştı. Her şey gözüme başka türlü görünüyor ve Gilford'u Warcloth kadar iyi bir at zannediyordum. Düz yolda hayli süratli koşan, iyi atlayan, güzel doğru bir attı. Ata pek de düşkündüm. Babamla ilk defa koştuğunda 2500 metrelik manyalı yarışta üçüncü geldi. Babam hayatından memnun, kanter içinde attan inip tartılmaya giderken sanki kazandığı ilk yarışmış gibi ben de onunla iftihar ediyordum. İşte böyle, birisi uzun zaman sonra ilk defa ata binince insan onun daha evvelce de ata binip yarışlar kazandığına bir türlü inanamaz. Şimdi her şey çok daha başkaydı. Milano'da büyük yarışlar bile babama bir şey demez, kazandığı zamanlar dahi heyecanlanmazdı. Halbuki şimdi yarıştan evvelki gece gözüme uyku girmiyordu. Belli etmezdi ama bizim pederin de heyecanlandığını fark etmek zor olmuyordu. İnsan kendi hesabına yarışlara iştirak edince işler hayli değişiyor. Bizim pederin Gilford'la koştuğu ikinci koşu yağmurlu bir pazar günü Otil'de Prix de Morat içinde 4500 metrelik manyalı koşuydu. O çıkar çıkmaz ben de onları seyredebilmek için babamın yeni aldığı dürbünle hemen tribüne koştum. Yarışa sahanın ta öbür ucundan başladılar. Maniada bir karışıklık gözüme ilişti. Meşin gözlüklü bir at mızmızlık ediyor, geriliyordu. Hatta bir maniayı devirdi. Fakat ben bizim pederin siyah ceketi, siyah kepi ve beyaz saçı ile Gilford'un üstünde oturup eliyle onu okşadığını görebiliyordum. Sonra gişe kepenkleri kapanırken gong çaldı ve hepsi birden bir maniayı atlayarak ağaçlar arasında kayboldular. O kadar heyecanlıydım ki hiç o tarafa bakmıyordum. Dürbünü ağaçların önünde çıkacakları yere ayarladım. Nihayet maniyalar üstünden kuş gibi uçarak siyah ceket üçüncü meydana çıktılar. Tekrar gözden kayboldular. Sonra dört nala tepeden aşağı indiler. Her şey düzgün, iyi gidiyordu. Maniyaları hep birden kolaylıkla atlıyorlar, önümüzden geçiyorlardı. O kadar birbirlerine yapışık ve muntazam ilerliyorlardı ki insan adeta atların sırtında yürüyebilirdi. Sonra çok yüksek çit maniyadan atladılar ve bir şey düştü. Kim olduğunu göremedim. Bir dakika sonra at kalkmış, sağda başı boş koşuyordu. Hepsi yığın halinde soldaki kıvrıntıdan düz yola dönmekteydiler. Büyük taş duvarı da atladıktan sonra düz yola çıktılar ve tribünlerin önündeki su maniyasına vardılar. Geldiklerini gördüm ve geçerken bizim pedere bağırdım. Bir maymun hafifliğinde en önde bir boy kadar önde ilerliyordu. Şimdi hepsi su maniyası için yarış ediyorlardı. Nihayet su maniyasının çalılarından toplu halde atladılar. Sonra bir çarpışma oldu. Bu yığından iki at çıkıp koştu. Diğer üçü birbiri üstünde yatıyordu. Bizim pederi hiçbir yerde göremiyordum. Bir at dizlerinin üstüne basarak ayaklandı ve jokeyi dizginden tutup üstüne atlattığı gibi ileri fırladı. Öbür at kalkıp kendi kendine başını salladı. Dizginler boynundan sarkarak dört nala uzaklaştı. Cookie de sendeliye sendeliye bir kenara gitti. Sonra Gilford yerde döndü, babamı bırakıp önde çıkık ayağı sallanarak üç ayağı üstünde koşmaya başladı. Babam başının bir tarafı kan içinde sırt üstü çimenlerin üzerinde yatar kaldı. Kendimi merdivenlerden atarcasına koştum. Bir sürü insanlara çarptım, parmaklığa vardığımda bir polis geçmeme mani oldu. İki sedye taşıyıcısı babamı almaya gidiyordu. Öbür tarafa baktım, ta uzakta üç at ağaçlar arasından çıkmış maniaya hazırlanıyorlardı. İçeri getirdikleri zaman bizim peder ölmüştü. Doktor kulağına iliştirdiği bir aletle kalbini dinlerken dışarıda bir tabanca sesi işittim. Bu Gilford'u öldürdüklerine işaretti. Sedye'yi hastane odasına taşıdıkları zaman babamın yanına yatıp ağladım, ağladım. Öyle beyaz, bitkin, öyle ölü gibi duruyordu ki babam öldü diye Gilford'u vurmaları icap etmezdi diye düşünmekten de kendimi alamadım. Ayağı belki de iyileşirdi. Ne bileyim, ben babama öylesine bağlıydım ki. Sonra iki kişi gelip beni teselli etmeye çalıştılar. Gidip babama baktılar. Biri bir çarşaf alıp üstüne örttü. Öbürü de telefonda Fransızca konuşarak babamı mezona götürmek için bir can kurtaran istedi. Ağlamaktan, ağlayıp da tıkanmaktan kendimi alamıyordum. George Garner gelip yanıma oturdu. Kolunu boynuma atıp, "Haydi Joe, kalk dışarı gidelim de can kurtaranı bekleyelim," dedi. George'la beraber kapıya çıktık. Hıçkırıklarımı durdurmaya çalışıyordum. George da mendiliyle yüzümü siliyordu. Kalabalık kapıdan biraz geride durmuş, herkesin çıkmasını bekliyorduk ki iki kişi yakınımıza gelip durdu. Birisi elindeki bahis biletlerini sayıyordu. Butler cezasını buldu," dedi. Öbürü de, "Vız gelir, canı cehenneme şarlatan herifin. Sonunun böyle olacağı belliydi zaten," diye cevap verdi. "Hem de nasıl," dedi öteki ve bilet yığınını ortadan yırttı. George Garner benim duyup duymadığımı anlamak için bana döndü. "Hepsini işitmiştim. Sen bu hıyarların dediğine bakma. Baban iyi adamdı Joe," dedi. Ne bileyim ben, bir dillerine doladılar mı, insanın hiçbir şeyini bırakmıyorlar artık. Çeviren Türköz Taga. Köprü başındaki ihtiyar. Köprüye giden yolun kenarında üstü başı toz toprak içinde gözlükleri maden çerçeveli bir ihtiyar oturmuştu. Tombazlardan yapılmış köprü bu sahili karşı sahile bağlıyordu. Üzerinden durmadan kamyonlar, yük arabaları, adamlar, kadınlar, çocuklar geçiyordu. Katır koşulu arabalar karşıki Sarp sahili arkalarından iten askerlerin yardımıyla tırmanmaya çalışıyorlardı. Bu yokuşu kamyonlar da mihaniki bir homurtu içinde çıkıyor, çıkar çıkmaz da alabildiğine savuşup gidiyordu. Diz boyunu bulan tozun içinde köylüler güçlükle ilerleyebiliyorlardı. İhtiyar oturduğu yerde kımıldamıyordu bile. Adım atacak hali yoktu. Vazifem icabı köprüyü geçip kıyının durumunu incelemem, düşmanın nereye kadar ilerlediğini öğrenmem lazımdı. Gittim, öğrenip döndüm. Artık görünürde araba filan kalmamıştı. Ama ihtiyar hep olduğu yerdeydi. "Nereden geliyorsunuz?" diye sordum. Gülümseyerek, "San Carlos'tan," dedi. Doğup büyüdüğü yerdi. Adını söylerken hazdan gözlerinin içi gülüyordu. Hayvanlarla uğraşırdım. Pek de iyi anlamadan, "Ya," dedim. Söze yine o devam etti. "Evet," dedi. "Anlıyorsunuz değil mi? Hayvanlara bakıyordum. San Carlos'tan son ayrılan ben oldum." Ne çobana benziyordu ne sırtmaca. Tozlu siyah esvaplarını, ağarmış saçlarını, çelik çerçeveli gözlüklerini süsterek dedim ki, "Ne gibi hayvan?" "Çeşit çeşit," dedi. Sonra dertli dertli başını sallayarak, "Hepsini bırakmak zorunda kaldım," diye ilave etti. Gözüm köprüde ve Ebro Irmağı'nın bir Afrika sahilini andıran deltasında, kulaklarım ilk çatışmaların o hiçbir zaman kestirilemeyen ilk gürültülerinde düşmanın ne zaman ortaya çıkacağını düşünmekle meşguldüm. İhtiyar hep aynı yerde oturuyordu. "Ne çeşit hayvan?" diye sordum. "Üç çeşit." Sonra izah etti. "İki keçi, bir tane kedi, üç çifte güvercin." "Hepsini bırakmak zorunda kaldınız öyle mi?" "Evet, sebep de topçular. Yüzbaşı dedi ki şehri terk etmek lazımmış. Topçuların yüzünden." Köprünün öte yanında gecikmiş birkaç arabanın telaşla yamacı aşmaya çalıştıklarına bakarak sordum. "Kimseniz yok mu?" O cevap verdi. "Hayır, yalnız bu hayvanlar işte. Kediden korkmam. O nasıl olsa canını kurtarır. Kedi kısmı daima işin kolayını bulur. Ama ötekiler ne olacaklar? Kötü kötü şeyler geliyor aklıma." "Siyasi kanaatleriniz nedir?" "Benim siyasi kanaatim filan yok. Yaşım 70. 12 kilometrelik yolu da yayan yürüdüm. Adım atacak takatim kalmadı." "İyi ama burası pek o kadar emin bir yer değil. Kalkıp şu dört yol ağzına kadar gidebilseniz, orada kamyon da bulursunuz. Şu Tortosa yolunun ayrıldığı yerde." "Bir dakika daha dinleneyim, ondan sonra giderim. Nereye gidiyor o kamyonlar?" "Barcelona'ya." "Orada da kimsecikleri tanımam. Ama neyse, eksik olmayın. Tekrar tekrar teşekkür ederim." Şaşkın, bitkin bir halde yüzüme baktı. Sonra derdini bir başkasıyla paylaşmak istiyormuş gibi. "Kedi nasıl olsa canını kurtarır. Ama ya ötekiler?" "Efendim, siz ne düşünüyorsunuz ötekiler için?" "Bilmem ki, herhalde onlar da kurtulurlar." "Acaba, öyle ya, niçin kurtulmasınlar?" Bir yandan da hep karşı sahili gözetliyordum. Artık araba namına hiçbir şey kalmamıştı. Ama madem ki beni oradan topçular geliyor diye uzaklaştırdılar, topçular gelince onlar ne yapar? Güvercinlerin kafesini açık bırakmamış mıydınız? "Evet, öyleyse uçarlar." "Evet, uçarlar. Orası muhakkak. Ama ya ötekiler? En iyisi onları hiç düşünmemek." "Siz yerinizden memnunsunuz galiba. Ben gidiyorum. Haydi, bir gayret daha edin bakalım. Ha gayret." "Teşekkür ederim." Kalktı. Sağına soluna baktı. Sonra tekrar tozların içerisine oturuverdi. Alçak bir sesle ve kendi kendine, "Hayvanlara bakardım," diye mırıldandı. "Yalnız onlara bakardım." Artık yapacak bir şey yoktu. Paskalya'ya rastlayan bir pazarda ve faşistler Ebro Irmağı istikametinde ilerliyorlardı. Karanlık, kapalı bir gündü. Hava o kadar tatsız ki uçaklar bile çıkmamıştı. Bir bu, bir de kedilerin canlarını kendi başlarına kurtarabilmeleri. İşte ihtiyarın hayatında bundan başka da ümidi olacak değildi. Çeviren Orhan Veli.